2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Adil Teknoloji ve Oyun Programı 2x1 hoş geldiniz. Programın başlığına atıfta bulunan bir giriş yaptık ve burada adil kullanım kotası, adil kullanım noktası, herkes ayrı bir şey söylüyor. Şimdi AKK mi, AKN mi mesela?
Valla ikisi de kullanılıyor
ya. Değil mi? İkisi de kullanılıyor.
Bu arada ben çok özür dileyerek bacak bacak üstüne atacağım. Çünkü bu koltuk yamuk. Böyle oturmam lazım.
O adam vurgu yapıyor ya. Arkadaş söyleyelim, düzeltseydik.
Abi koltuk yamuk, belim ağrıyor burada yamuk yamuk oturduk
yani. Koltuğun tekerleği kırıldı altındaki. Evet. Yamuk duruyor.
Evet.
Ama programımızla bir alakası yok yani.
Ama şimdi bak, izleyici direkt beni böyle görse diyecek ki terbiyesize bak, niye böyle duruyor bu diye. Şimdi açıklamış oldum neden durdu bu.
Yönetimi 2 haftadır ilettik ancak düzeltiyorlar işte.
Düzeltmediler.
Ben New York'tayken düzeltememiştim. Şimdi bakan demiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, adil kullanım kotası ile ilgili kafalardaki soru işaretlerini gideriyoruz. İnternet adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak demiş.
Giderelim zaten, senin kafandaki soru işaretleri. Benim daha çok soru işareti geldi kafama.
Bilişim Teknolojileri Kurumu ne demişti? Zaten 2019 başından itibaren Ocak 1 dediğinde biz AKNF'den istemiyoruz, sınırsız internete geçeceksiniz, böyle kullanıcılar limitlenmeyecek falan gibilerinden açıklamalar olmuştu. Kullanıcılar sevinmişlerdi. Ama biz bu açıklamalardan neyle tanışmıştık abi?
Kota.
Kota ile tanışmıştık. Yani kota şöyle oldu.
1995'e döndük bir anda.
Aynen. İnternetin bitiyor.
Para veriyorsun.
Bitiyor yani. Evet. Ondan sonraki kullanımların için ekstra para ödüyorsun. Ya da kota satın alıyorsun.
Ve
ekstra
korkunç fiyatlar falan çıkmıştı ilk çıktığı zaman.
Tabii.
Acayip fiyatlar. 600 liraya falan gidebilecek fiyatlar vardı.
Gigabyte
yani
başına 2 lira isteyen firma vardı ya. Gigabyte başına ya. Öyle. Yani 2 lira istiyor. Bugün 100 GB'lık oyun bahsediyoruz. 110 GB'lık işte, ne diyoruz? Red Dead Redemption 2 110 GB
abi. Gears of War 4 var PC'de mesela.
Yani indirmeye kalkacaksın, 240 lirada sadece şeye vereceksin ekstra alışarsan. Böyle bir şey olmaz. İmkansız yani. Zaten ondan sonra fiyatlarda bir yumuşama gördük ama kota baki kaldı.
Hala da belli değil ama.
Ya şimdi şurada şöyle bir şey var. Şimdi açıklık getirelim olaya. Ne dönüyor? AKK kalkacak, AKN kalkacak. Kullanıcılar ne düşünüyorlar? Aa, ben aynı parayı vereceğim. 65 ödüyorsam 65 ödemeye devam edeceğim ve sınırsız bir internetim olacak. Bir daha kesinlikle hızım düşmeyecek diyor kotayı açtığımda. Ama gel gör ki bu açıklamalardan sonra biz 2018 yılı içinde başlarında şöyle şeylerle karşılaştık. Bir kota geldi. Kablonet'te sınırsız kullanım diye bir şey kalmadı. Yani sınırsız bütün hatları iptal etti adamlar. AKN'yi iptal ettiler gerçekten. Kotalı internetle tanıştırdılar bizi. Diyor ki adam işte 100 megabit 500 GB kota 130 lira para ver. Bir de paralar da arttı.
Ya ben tercih ederim. AKN daha tercih ettiğim, şöyle söyleyeyim. Ekstra para vereceğim ama hızım düşsün ya.
Aynen. Şimdi bir bu geldi. İki. Mesela Super Online gibi firmalarda eskiden AKN varken ne görüyorduk biz? Fiber 100 megabit internet falan diyordu. Uygun fiyata AKN noktası olan, yani siz mesela 100 GB'ı geçtiğinizde hızı düşen internetler görüyorduk biz.
Evet.
Ama fiberin hızından yararlanıyordu yani. O an istiyorsan sana 100 megabit, 200 megabit veriyordu adam. Hop, onların yerine 25 megabit fiber ışık hızında internet aldı yerine. Yani ışık hızında internet 25 megabitle artık dile getirilmeye başladı.
25 fibere gerek yok ki.
Aynen, sınırsız internet dediğinde 25 megabitten başlamaya başladı bu tip firmalarda. İşin kötüsü uygun fiyatlı internet. Diğerlerine geçmeye kalktığında ise fiyatlar über bir hal aldılar.
Abi ya ben anlamadım. Şimdi BTK çocuk değil. Yani BTK bu kuralı getirirken hani kullanıcılara yardım sağlamak amacıyla getiriyorsa eğer, gerçekten bu şirketlerin bunu yapacağını öngörememe ihtimali var mı?
Şimdi aynı zamanda bunlar bunu yaparken Türk Telekom'da hiçbir değişme olmadı mesela. Zaten doğru dürüst bir hız veremediği için çoğu kişiye. Onlar öyle devam etmeye devam ettiler. Zaten dedi sıkıntı yok. Şimdi Millenicom, neydi onun ismi?
Millenicom.
Millenicom ya da Türknet gibi firmalara baktığımızda bunlar biraz daha gevşek davrandılar. Mesela Türknet dedi ki biz kotayı hemen kaldırıyoruz
çünkü
dedi.
Çünkü onların Türk Telekom gibi çok yoğun bir kullanıcıları yok, evet, zaten. Onun avantajıyla aslında adam rahatça taahhüt edebiliyor. Mesela Türknet ezelden beri zaten şey yapıyordu. Bak, Millenicom müşterisiyim ben. Söyleyeyim yani. Türknet de kullandığım yer oldu. Başka yerlerde. Kablonet kullandığım da oldu. Farklı farklı lokasyonlarda. Beni Millenicom'dan bir hattım için aradılar. Benim üzerime kayıtlı 2-3 farklı hat var yani. Ben böyle manyağım. 3 farklı evde çalışıyorum.
Adam değişik.
Yok, şöyle kardeşimi falan da onunla yaşarken, ailemle yaşarken mesela benim üzerim açıldı. Kardeşimle yaşarken benim üzerim açıldı. O yüzden çok firma arıyor beni. Hepsini ben ödemiyorum yoksa. Sadece benim üzerime kayıtlı kaldı. Milenikom aradı. Orada enteresan bir şey söyledi. Ben anlamadım. Çok da yoğun bir şey dedim. Anlayamadım da açıkçası. Bana arkadaş dedi ki, bu enteresan geldi bana. Size dedi şu anda AKN dedi kalkacak dedi ilerleyen zaman. Sizi şu an verdiğiniz fiyattan 5 lira fazla verin. Aynı tarifi sınırsız kullanın. Yani hiçbir ekstra maliyet yok.
Ses çıkartma, sınırsız 5 lira ver dedi fazladan.
Hayır, 5 lira. Ben dedim ki şimdi dedim, benim sizinle taahhütüm var dedim. Yani şimdi benim seninle yaptığım bir taahhüt var. 1,5 sene daha bu taahhüt devam edecek. E peki dedim, benim taahhütüm varken fiyatımı nasıl arttıracaksınız ki? Zaten 2019'da el mahkum kaldırmanız gerekmiyor mu kotayı? Yani mantık olarak bu değil mi? Hani 2019'da evet, el mahkum kaldıracaklar kotayı zaten. Ben niye durduk yere 5 lira fazla vereyim ki? Diğer arkadaşa sordum. Arkadaş dedi ki, bakın dedim, 2018'de dedi BTK ile dedi internet sağlayıcı firmalar anlaşamadı dedi. Anlaşamadıkları için de dedi 2019'da sarktı dedi ve 2019'da dedi, tam oradaki cümleyi hatırlamıyorum ama kabası şuna çıkıyor. BTK'nın işte şirketlere taahhüt ettiği bir vergi hükmü var dedi. Bir ödeme hükmü ne var dedi. Bu yüzden fiyatlar taahhütlü olsanız bile artacak dedi. Dedim nasıl artacak ya taahhütlü fiyatlar? Ama ne kadar artacağı belli değil. Ya benim kafaladı ya da bir şey dedi orada bir trik yaptı. Benim beynim mi çalışmadı o sırada bilmiyorum ama artacak dediğine eminim. Yani 2019'un ocağında siz hangi fiyatla karşılaşacağınızı bilemeyebilirsiniz. O, otomatik olarak bizim...
Aklını başına al ve bunu kabul et.
Şöyle, bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Bize gelen yükümlülükler sebebiyle fiyatlar artıyor. Yani şöyle, senin atıyorum Millenikom'la anlaştın veya Türk Telekom'la hangi firma olduğu fark etmez. O miktar veriyorsun ama vergi arttığı için, belki sözleşmede öyle bir şey var. Taahhütün dışında vergi arttığı için ekstra bir vergi çıkartman gerekiyor gibi bir durum var. Bilmiyorum. Ondan dolayı sen ne verirsen ver artıyor olabilir ama ben hiç böyle bir şey duymadım. Ama şu an hiç duyduğumuz bir durumda da değiliz.
Yani şimdi orada şöyle bir karışıklık var gerçekten.
Ben hastayım bu arada, biraz öksürürsem kusura bakmayın.
Ben de hastayım ama ben öksürmeyeceğim, kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir olay var. BTK'nın gerçekten ucunu açık bırakmaması gerekiyordu bunun. Yani çok ucu açık bir evet, şey var orada. Evet, AKN kalkacak dedi ama AKN kalktıktan sonra ne olacağıyla ilgili kullanıcı yalnız bırakırsan, firmaya verirsen bu gücü, bu iş yürümez. Neden? Çünkü kart aidatları kalkacak dediler biliyorsun. Ama onu bankaların lehine ne yazık ki çevirdiler daha öyle sonrasında. Mi? Tabii yani kart, bankalar dediler ki sen bir kart üret, aidatsız olacak o. O seçeneği de sun. Ekstra olarak bankalara şu şeyi de verdiler, avantajı da verdiler. Mesela sana şey ekstra geliyor değil mi? Ekstra'da sana sözleşme değişikliğini duyurma hakkı verdiler. Ekstra'yı 14 gün içinde itiraz etmezsen, ödersen o ekstra'yı okumayı battaki maddeleri, o maddeleri kabul etmiş de oluyorsun.
Hmm.
Bankaya bir de bu avantajı verdiler. Bankalar zaten hepimize o kart aidatını orada geçirmişler abi.
Ha.
Tabii. Yani böyle de bir durum da söz konusu. Böyle bir haksızlık
ben
da var.
Ben mesela şeyi de anlamıyorum.
Yasal... Kart aidatı aidatını alınıyor.
Mesela yasal olarak bir dayanağı olmamasına rağmen bankalar sizin adınıza kredi kartı çıkarıyor.
Evet, bir de öyle bir durum var. İmzan yok, bir şeyin yok. Kredi kartın çıkıyor.
Yani o imzalarda genelde arada sokuşturuyorlar falan diye duydum ben ama hani şey yaparken yani
bu da böyle bir şey
pek
oldu.
Pek çok şey var. Koskoca banka, devlet bankayı tanıyor. Hani bu şey değil ki, mahallenin bakkalı yapmıyor ki bunu
bak,
yani.
Bak kota işi de aynen böyle oldu. Şimdi bıraktılar 2019'un başında bir curcuna göreceğiz.
Evet, kimin ne yapacağı belli değil.
Ekstra olarak yani fiyatların ucuzlaması gerekirken tabii dolar arttı bilmem ne arttı. Ben bunlara katılıyorum. Firmaların bir maliyeti artmış olabilir ama biz de AKN kalkacak dendikten sonra bir zamla karşılaştık zaten. İnternet deli gibi pahalı hale geldi Türkiye'de.
Abi zaten şeyi var. Mesela eğer kotalıya geçeceksek ben AKN'mle memnunum. Vallahi bana bunu dedirttiler yani. Ben eğer kotalı, abi kotalı felaket. Ya 100 GB'dan sonra para vereceğim ama hızım düşsün yani.
Felaket
çünkü
gerçekten.
Çünkü şey olayından sonra hız düşmesi mantıklı bir hale geldi mesela. Bak AKN hakikaten şurada mantıksızdı. 50 megabitin var. Kotayı bir yaşıyorsun 3 megabite düşüyor. Oha.
Evet.
Yani hani 50 megabit nere 3 megabit nere. Sonra onu bir kanunla şey haline getirdiler ya. 50 ise 25'e düşecek.
Evet,
25 ise 16 mesela. O kabul edilebilir bir şey. En azından şu şartlarda kabul edebilirim. Hiç olmasın süper. Ama eğer bu olacaksa karşılığında, kota olacaksa karşılığında ve BTK okey biz AKN'yi kaldırdık, kotayla devam edin diyorsa eğer, abi biraz garip geliyor bana yani.
Bana da garip geliyor. Umarım burada da bir düzenleme yapılır. Çünkü firmaların eline bırakılırsak biz firmalar kendileri için en karlıyı seçecekler.
Normal olarak.
Çünkü burada bir uzlaşma da olmadı. Yani karşılıklı bireyler bir araya gelip de firmalar ve kullanıcı için en iyisini seçmediler. Şimdi kullanıcılar her zaman kendileri için en iyisini istiyorlar, tamam mı? Diyor ki bana ne firmadan? Bu ticari adi şerefsiz bir firma diyor. Ondan sonra bunun tek amacı para kazanmak diyor ki ticarethanelerin hepsinin tek amacı para kazanmaktır.
Olay para kazanmak değil, nasıl para kazandı?
Aynen.
Ya şimdi, para kazanırken bana ne ürün veriyorsun
abi,
sen?
Abi orada ortada buluşup tamam mı ne veriyorsun ne alıyorsun ortada buluşulacaktı. Şimdi böyle bırakıldı ya. Kullanıcı AKN kalksın dedi. Tamam AKN kalksın.
Şimdi kota kalksın diyeceğiz.
Böyle için... bir şey kaldı yani insana.
Kota kalksın diye de 5 yıl mı bekleyeceğiz? Sonra gene AKN'ye de BKN'ye mi gelecek?
Vallahi abi ne olacak bilmiyorum ama inşallah İnternet fiyatlarında bir düzenleme olur. Neden? Yani 21. yüzyıldayız. internet çağı diyoruz, bilgi çağı diyoruz. Ülkece diyoruz yazılım yazılsın, bilgi çağına yetişelim, atlama yaşayalım, işte servisler büyüsün falan filan. Bugün internet Türkiye'de en pahalı, en lüks şeylerden bir tanesi haline almaya başladı. Evet. Böyle bir şey olamaz yani. Gerçekten böyle bir şey olmaz. Bunun düzeltilmesi lazım. Bak ne diyoruz? Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı. Roketsan çalışmaya başladı. Abi bir yandan uzaya çıkacağım diyorsun. Uydu göndereceğim diyorsun. Bir taraftan internette kota var. Kotayı geçersen paranı alırım. İnternete bağlanacağım abi diyorsun. Minimum 65-70 lira para ver diyorsun bana. Öğrenci adama. Abi bu adam nasıl internete bağlansın? Yani bugün YouTube'dan video izleyeceksin. YouTube'dan video izleyeceksiniz dendiğinde illa en iyisi izlemeyeceksiniz. Bizim gibi bilgi... ya şey var abi bugün gerçekten how to videoları, nasıl yapılır videoları YouTube'u bence yegane bir bilgi kütüphanesi haline çevirdi. Bugün Photoshop'ta, Premiere'de, herhangi bir şeyde bir şeyin nasıl yapılacağını evet. bilmiyorsan kursa gidip para vermene gerek yok. Gerçekten yani vaktini ayır izle. Her şeyi anlatıyorlar.
Koltuğu tamir etmekten tutun da aynen. yemek yapmaya kadar her şey var. Bu koltuk hala tamir edilemedi. O da enteresan bir şey. Ama var yani. YouTube gerçekten çok bilgi kaynağı.
Evet, ben çünkü daha çok seni izliyorum. Ama gerçekten var. Böyle bir çağdayız. Bilgiye hızlı bir şekilde erişmek lazım. Evet. İşini internetten kuran adamlar, internetten iş yapan adamlar var. Sen diyorsun ki abi internet sınırlı. Bu haberi de kısaca özet geçmek istiyorum. Aslında ben daha öncesinde bunu söylemiştim. Bu çok uzun zamandır proje aşamasında olan bir işti. Nedir? Biz mikro uyduları yani 100 kilogramdan daha hafif uyduları kendimiz yörüngeye yerleştirmek istiyoruz. Bunlar gözetleme uyduları, meteoroloji uyduları olabiliyor, haberleşme uyduları olabiliyor. Biz zaten bu uyduları kendimiz tasarlayabiliyoruz diyoruz. Kendimiz yerleştirelim bunu gökyüzüne. Uzayda, yörüngede yer alsınlar. Roketsan çalışmalara başladı ve 400 kilometre yüksekliğe kadar uydu yerleştirecek bir altyapı. Üstünde çalışıyorlar. Umarız başarıya ulaşırlar hızlı bir şekilde. Şu anda kendi uydusunu uzayda yörünge yerleştirebilen ülkeler olarak Sovyetler Birliği'nden aldığı deneyimle Rusya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Japonya, Çin, İngiltere, Hindistan, İsrail, İran. İsrail yazmışlar şaşırdım. İsrail roket fırlatabiliyor muymuş uzaya yani o. İran, İtalya, Kuzey Kore ve Güney Kore varmış. Kuzey Kore bile fırlatıyor.
Fırlatıyor abi niye?
Abi dünyanın ambargosu altında yani. Adamlar hiçbir şey üretemiyorlar.
Sen onu gördüğün kadarıyla hiçbir şey üretemiyorlar. Sen nereden biliyorsun?
Atom bombası üretiyor arkada. Böyle
Kuzey
bir durum
Kore'yle
var.
Kuzey Kore'yle elinde olan tek bilgi Kuzey Kore'nin dışından gelen bilgiler.
Şimdi bu gelişme çok güzel ama benim gördüğüm bir şey var dünyada genel olarak. Bak gelişmemiş ülkelere bak. Gelişmemiş ülke derken bu Kuzey Kore falan gibi ülkeler. Yani savunma sanayinin gelişmiş olması halkın gelişmiş olacağı anlamına gelmiyor. O yüzden öyle, evet. bu tip haberlere seviniyorum ama bir yandan da üzülüyorum. Çünkü asıl gelişme duyduğumuz yerlerdeki gelişmeler artık duyulmamaya başladı. Daha çok neyi duyuyoruz? Helikopter yaptık evet savaş helikopteri roket yaptık evet uzaya gidiyoruz evet.
Ya mevzu çıkarsa atarlarız da.
Abi şimdi.
içeride sıkıntımız
var. Kuzey Kore'de hepsi var. Kuzey Kore'de atom bombası da var. Tamam mı? Kıtalar arası balistik füze de var. Ama halka bakıyorsun ister misin orada yaşamak?
Ya gördüğün ve bildiğim kadarıyla hayır.
Evet istemezsin yani ben de diyorum ki gelişirken omuzun bir tanesi böyle yukarı doğru gitmesi bir şey ifade etmiyor. İki omuzun da yukarı doğru gitmesi lazım. Şöyle dik durmak lazım yani. O yüzden şu internet olayı benzeri bilişim olaylarına. Biraz daha adil yaklaşalım ya. Yazılımcı firmalara falan adil yaklaşalım. Teşvik verilecekse bunu adil dağıtalım. Nereye gideceğini biraz araştıralım. Yani bunu okuyorum, seviniyorum. Bir taraftan diğer tarafı okuyorum. Ödediğim internet parasına bakıyorum evde. Upload hızlarımıza bakıyoruz. 5 megabit upload da hızlı diyoruz ya. Seviniyoruz yani.
Bizde çok enteresan projeler var. Ne projeler var adını duymadık. Ne projeler var adını duyduk. İçi boş yani. Yazılım konusundan
evet,
bahsediyorum.
Evet inanılmaz.
Yani.
Gerçekten yani, garip ya.
Haberlerde bazen görüyorum mesela böyle bir yazılım işte bilmem ne falan. Geçen de bir tane çıktı ya yerli anakart mıydı bir şeydi falan. Hani yani böyle garip garip şeyler çıkabiliyor.
Zaten bak yerli anakart sıkıntı değil. Yerli anakartı devlet kanalında haber yapanlar falan sıkıntı.
İşte onu diyorum yani. Hani...
Asıl sıkıntı o. Yoksa her deli bir taş atabilir bir kuyuya anlatabiliyor muyum? Onu akıllar çıkartmaya çalışıyorsa problem orada. Bırak evet. abi.
Neyse.
Evet.
Efendim o zaman oyun haberlerine geçelim. Rockstar özel haberlere devam edeceğiz. Çünkü GTA 5 bir rekora ulaştı. Tüm oyun dünyasında ulaşmış olabilir. Yani bir oyun için herhalde en çok satılan oyun olabilir kendisi. 100 milyon adet satışa ulaşmış kendisi. 100 milyon tane GTA 5 çıktığı günden bugüne kadar tüm platformlarda satılmış.
Evet, toplam
hayırlı
GTA
olsun.
Kullanıcısı 40 milyon.
Herkes içeri
sata sata.
Herkes içeri
sen 3 tane aldın değil mi?
Ben de 3 tane
ben var. Bende de 3 tane var. 6 tane sadece buraya satmış adım 2 kişiye yani.
Evet PlayStation 3, 4, PC. Aynen.
Ben de Xbox 360'dan PlayStation 4'e geçtim sonra PC'ye geçtim.
PC aynen öyle. GTA 5 gerçekten o açıdan coşturdu yani. Onun dışında GTA 5 hayvan gibi yüz sattı ama Rockstar'ın yeni bebeği yani Red Dead Redemption 2'de toplamda çıkışından bugüne kadar 17 milyon adet satmış. Bak bu 17 milyon adet önemli çünkü ilk Red Dead Redemption oyunu toplamda 17 milyon satmış. Yani tüm hayatı boyunca 17 milyon satmış. Adamlar 2 haftada ikinci oyunda 17 milyonu vurdu yani. tebrik etmek lazım.
Şöyle yani. Garip bir durum var. Şimdi ilk oyunu bu kadar az kişi oynamışken, çünkü konsollara sınırlıydı ve konsol kullanıcıların hepsi de oynamadı.
Evet. Ama o yedi gene de fena bir rakam değildir.
Ya şöyle ikinciyi mi sahipleyebildiler bu kadar?
Abi ikinci çünkü internet devrindeyiz ya artık. Bir de Rockstar oyunlarında bağlam yok ya. Yani evet, doğru. GTA 1 mesela en bağlamlı oyunları bu. Hani Red Dead Redemption 1'i oynayan adam 2'den çok daha fazla keyif alır. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ona rağmen iyi sattı gerçekten ama Rockstar'ın pazarlamasının etkisi var.
Bir de GTA 5 o kadar iyiydi ki. Evet. Dönemi için online ile filan herhalde grafikleriyle kullanıcıya sunduğu deneyimle. Bence kullanıcılar biraz da GTA oyuncuları da hemen koşup gidip aldılar.
Ya evet ama işte insanlar diyorum ya hani orada beklentileri buldular bulamadılar bilmiyorum. Biraz çünkü Rockstar'ın farklı bir oyunu. Ben çok sevdim ama herkes aynı sevgiyi veremeyebilir oyuna.
Bir GTA 5 değil abi, bu alakasız bir oyun. Yani
bambaşka
şöyle,
kulvarlar yani.
Oyuna kötü diyemem ama bir aksiyon oyunu değil. Çünkü bence aksiyon sahnelerine yeterince çalışmamışlar. Yani o keyfi vermiyor. Ya şey değil oyun ya. Bam bam bam herkesi geberteyim oyunu değil. Biraz kovboy simülasyonu gerçekten
evet,
ya.
Evet, kovboy simülasyonu. Ama aksiyonu da var. Sadece şans vermen gerekiyor. İşte herkes o şansı varır mı bilmiyorum.
Kimin yorumu vardı ya? Euro Truck Simulator'ın kovboy versiyonu diye. Yani atın üstünde gidip geliyoruz diye. At kullanma simülasyonu yapmış adamlar diye böyle.
İşte olaya nasıl baktığınla alakalı ya. O bambaşka bir konu da. Başka evet. Bir rekoru var Red Dead Redemption'ın. Bu rekor enteresan bir rekor. Oyun sektörünün büyüklüğünü gösteren bir rekor aslında. Şimdi yabancılarda abiler hafta sonu gişesi diye bir şey var. Cuma, cumartesi, pazarı kapsıyor. En iyi açılış yapan oyun derler buna. En iyi açılış yapan film derler. Avengers Infinity War 650 milyon dolarlık bir hafta sonu gişesiyle şu an birinciydi. Tüm eğlence sektörü içerisinde. İşte sineması, filmi, oyunu, dizisi falan. RDR2 bunu geçti ve 725 milyon dolarla Avengers'ı geride bıraktı. Şu anda eğlence sektörü içerisinde en iyi açılış yapan, hafta sonu açılışı yapan oyun, hatta oyun değil tüm eğlence ürünleri arasında RDR 2 birinci. Müthiş bir başarı gerçekten ama şöyle bir fark var tabii. Bir sinema filminin gişesi bellidir.
Evet.
Yani oynayabileceği salon kapasitesi bellidir. İşte efendime söyleyeyim, cuma, cumartesi, pazar gidebilirsin sadece katkıda bulunmak için ama RDR'in ön siparişi de var. Yani RDR 2 sadece cuma, cumartesi, pazar sattığıyla değil, 3 ay, 5 ay, kaç aydan beri ön sipariş alıyorsa o kadar sattığıyla geçiyor. Hani doğru kıyas olur mu bilmiyorum ama gene de oyun sektörü için büyük bir haber. Ama şunu söyleyeyim, sana onu da söylemiş olayım. Aslında en iyi açılış yapan oyun, en iyi açılış yapan, bak hafta sonu açılış yapan değil. En iyi açılış yapan oyun GTA. Yani eğlence araçları açısından da en büyük açılış yapan oyun GTA. GTA salı günü çıktığı için bu listeye katılmıyor. Çünkü bu cuma çıkan oyunu
baz alıyor. GTA 5 değil mi?
GTA 5. O çünkü 1 milyar dolarla şu anda.
Abi o zaman GTA 6 ne olacak sence?
GTA 6'da 2 milyar dolarlar falan çıkar. Çünkü abi oyun sayısı artıyor. Bak eskiden mesela... Diyelim ki tanıdığın 5 kişi oyun oynardı. Şimdi tanıdığın herkes oyun oynuyor. Mesela senin baban oyun oynamazdı ama sen bir babasın
tabii,
şu anda.
Doğru.
Hem senin çocuğun oynuyor hem sen oynuyorsun. Ya bundan 20 sene sonra yani baba, amca, hala artık oyun nedir diye sorulmayacak. Oyun çok kabul görmüş. Herkesin bildiği, herkesin tahmin ettiği bir eğlence aracı olacak ve interaktif olduğu için, bana sorarsan interaktif olduğu için belki başlaması zor olabilir ama artık yeni nesil oyunun içinde doğuyor. O yüzden interaktif olduğu için tüm eğlence sektörünü geride bırakacak bir araç olacak.
Bu arada benim tahminim GTA 6'yı soran arkadaşlar da var. Acaba GTA 6 ne zaman çıkacak diye mi başlık atsaydık? Şöyle bir tahminim
tek
var.
Tek bilgi de tahmini yani o kadar.
Şimdi Red Dead Redemption 2'ye baktığımızda PlayStation 4 Pro'da bile zorlayan bir oyun oldu. 4K göremiyoruz. Xbox One X'de ancak 4K deneyimi yaşayabiliyorsun falan filan. Ben GTA 6'nın bir sonraki nesle saklanacağını düşünüyorum.
Bu muydu tahminim
yani,
be?
Evet şöyle bu nesilde görürsek de kesinlikle gerçek
abi,
performansını...
Nesilde, ben sana söyleyeyim bak bu nesilde görmenin imkanı yok. O kadar. Zaten bu nesil bitti. 2 sene sonra yeni nesil gelecek.
Çöp
ben
yani.
Size söyleyeyim. Bak Red Dead Redemption 2 önce PC'ye çıkacak seneye. 2019'un sonlarına doğru. 2020-21 gibi yeni nesil konsollara çıkacak. Bak dikkat ettiysen şimdi enteresan
tabii,
bir şey olacak.
Yeni nesil konsolları değil mi?
Sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Rockstar ilk defa yeni nesil bir oyun yaptı.
Evet doğru.
İlk defa yani ilk defa adamlar PlayStation 4 ve Xbox için bir oyun yaptılar. GTA 5 saymıyorum çünkü
GTA 5... PlayStation 4 Pro'da çalışmıyor.
Çalışıyor da 4K çalışmıyor.
Yani abi bence çalışmıyor. 4K çıktım diyen konsolu 4K çalışmıyorsan yani, çalışmıyordur
native
yani.
Native 4K'sı yok. Skill 4K'sı var adamların. Oyunun grafikleri çok ama ben PS4'te bitirdim çok iyi grafikleri var yani.
Bence PlayStation 4'te çok iyi grafikleri yok.
Oha ne yaptım abi?
Abi Xbox One X'te karşılaştırmalarını izledim. Ben oyunu oynayacak basım Xbox One X'te oynarım.
Xbox One X'te çok güzel gözüküyor. Ona ayrı ama mesela Xbox One X'i görmeyen adam için PS4'te çok iyi gözüküyor ya.
Tabii görmeyen için nimet PlayStation 4 Pro.
Yani herhangi bir oyunla karşılaştırdığın zaman hakikaten böyle bakıyorsun gözün büyüyor yani. Velhasıl Kerem Red Dead Redemption ilk defa Rockstar'ın yaptığı direkt... Bu nesil için yaptığı bir oyun. Bunu gene GTA'da olduğu gibi yeni nesile çıkartırlar. Yeni nesil çıktıktan sonra da gene yeni neslin sonlarına doğru GTA 6 görüyor. Yani ben GTA 6 için minimum 5 sene veriyorum bak minimum.
Temiz ben de öyle düşünüyorum.
Çünkü RDR 2 beklediklerinden iyi sattı bence. Çünkü
online'a falan bunun yiyecekler oradan.
Bu kadar bekleyeceğini ben tahmin etmiyorum. Eğer online'ı tururlarsa olay orada online tamamıyla. Online'a çok çalışmışlar.
Konuşan yok online'ını.
Online Kasım'da çıkacak dediler ama bir şey duyurmadıkları için kimse bir şey bilmiyor şu an.
Tabii nasıl olacağını da bilmiyoruz.
Bir Battle Royale olacağını biliyoruz. O kadar yani hani o da sızan bir bilgi.
Atlamakla da farklı bir şey olabilir o da ya.
Abi orada deli gibi modlar, orada yaşayan bir cowboy dünyası yapabilirler. MMO'ya dönebilir o iş.
Tabii
yani.
Doğru.
O bayağı heyecan verici bir durum. Eğer onu tuttururlarsa GTA'yı acele etmezler. GTA 6 için. Çünkü zaten GTA 5'ten hala para kazanıyor adamlar.
Hala oynanıyor. Konsol alan alıyor ki oynamamışsa eğer.
Bir de PC için bir ipucu daha geldi sevgili arkadaşlar. Red Dead Redemption 2'nin bir mobil aplikasyonu var. O aplikasyon içerisinde bir kullanıcı kod bulmuş. Kodda bir PC'ye gönderme var. Auto Connect PC ibaresi yer alıyor. Bir de VR, Commands PC versiyonu ibaresi yer alıyor. Yani iki tane PC ibaresini bulmuşlar adamlar.
VR destekli olursa.
Yoksa VR uygulamasına dair de bir gönderme bulunmuş. Bunlar PC'ye geleceğine dair bir işaret. Bir de artı VR olabilir diye bir işaret var.
VR olursa ama farklı bir şey olur be.
Yani olursa PC'de olur zaten.
Bu arada son dönem VR oyunları da belki aslında VR setlerimiz de var bizim. Kurup çekmeye başlamak lazım. Son dönem VR oyunları var ya çılgın bir hal aldılar.
Ben geçen gün bir VR kafeye gittim. Ben çünkü almak uğraşmak sevmiyorum. Çok uğraş istiyorum. VR'ı kurmak ayrı bir uğraş. Yani
Almancı gibi
kapıyor.
Konuştun. Almancı kardeşlerimiz burada yanlış olmasın yani. Çok uzun süre orada kalınca Türkçe unutuyorlar evet.
Diğer kafeye gittim falan yeni oyunları gördüm. Güzel şeyler gelmiş evet.
Gelmiş evet gerçekten. Şu arkada boş yere kurup ama işte onda da online oyunlar. Hep milleti izliyorum arkadaşlarıyla oynuyorlar. O keyifli.
Ya tabii arkadaşlarla keyif var. Tek başına da oynayabilir şeyler var.
Var var evet. Çok sayıda RTX 2080 Ti'de sorun yaşanıyor diye bir başlığımız var. Nvidia diyor ki çok sayıda değil. Yani forumlarda yazanlar
çok sayıda değil,
çok sayıda değil yani onlar diyor.
Mehmet var, Mehmet var. O kadar be.
Aynen ona getirmiş. Çok sayıda değil, korkulacak bir şey yok demiş ama Reddit'te ve Nvidia forumlarında insanlar şundan şikayetçiler, 2080'leri bozulmaya başlamış. İkinci, üçüncü, dördüncü haftalarda. Çok ısıdanma oluyor, olmuyor mu, neresi bozuluyor bilmiyorlar. Bellekten mi kaynaklı? Bir sürü iddia var. Şimdi almış gitmiş kullanıcıların tahminleri. Evet. Herkes bir şeyi suçluyor. Garantiden değişen ve yine aynı şekilde bozulan kartlar var. Mavi ekran, kapanma, işte görüntü gelmemesi gibi sorunlar yaşayan insanlar var. 2080'lerde de görülmeye başlamış bu. Şu anda Nvidia tarafından bir açıklama bekleniyor. Hani Mesut abi, adamlar benim bir de şeyimi koymuşlar bu haberin altına. Adamlar yapmış diye benim başlığım var. Ve böyle elimde kartla duruyorum tamam mı? En çok da yorumu almış. Hani biz iyi de diyoruz, haberini veriyoruz. İyi yapmayın. Bizim sitede zaten
adam. Ben ne bilsin adam Mehmet'te patlayacağını, Ahmet'te patlayacağını.
Ama yapmış kartla. Çok güzel kartlı yani. Niye öyle diyorsunuz çocuklar? Alamıyorsunuz diye. Ben de bir de bunlar şey
İyice
veriyorum.
Nefret
aynen daha nefret. Çıkışta dövüyorlarmış. Kartla bir de vuruyorlar.
Bozuk kartla.
Bu arada 2080 Ti'ler patlayınca herhalde 1080 Ti'nin de fiyat alanında artış başlamış. Harbi çünkü şey var. Reddit'te okuyorum. Adamlar 2080 Ti'yi geri vermiş. 1080 Ti'ye almış. Şimdi 1080 Ti fiyatları artıyormuş ama bunun iki nedeni var. Hemen 2080 Ti'lerden 1080 Ti'ye dönüş başladı dememek lazım.
Niye? Ben bununla bence asparagaz haber ya. 2080 Ti'yi bozulan adam gider garantisini...
Abi işte ikinci kez bozulan var.
İkinci kez de garantisine gitsin.
Tamam. Şimdi
düşünsene. Artık diyor ki adam ben bununla uğraşamayacağım.
Yemişim diyor garantisini yani. %35 performans için ki bu da boru değil. %35 de bayağı fazla.
%35 bayağı fazla.
Neyse. 2080 Ti stokları da tükeniyor tabii doğal olarak. Yani tükendikçe de...
Abi bende şey alışkanlığı var. Bu alışkanlık PlayStation 3 ve Xbox 360'dan kaldı bende. Çünkü ikisinin de çıkan ilk parti konsolları bozuldu bende.
Hepsinde öyle ama.
Evet, Xbox 360 zaten %33 evet. ihtimalle yani. Yani 3 kişiden birinde bozuluyor zaten konsol. PlayStation 3 öyle 5 kişiden birinde bozuluyordu. Bende ikisi de bozuldu. İkisini de birer kere daha almak zorunda kaldım maalesef ki. Ve o günden beri şurada kafadayım ben. Bir ürün ilk çıktığında almayacağım. Yani... Mesela ben PlayStation 4'te ilk çıktığı zaman alalım mı diye sordular. Bana abi alıp ne oynayacaksın dedim adama ya. Çünkü oyun da yoktu ancak ilk çıktığı
İki sene
zaman.
Durdu biliyor musun? Üstü toz bağlı neredeyse.
Abi oyun yoktu
birer
ki.
Birer oyun çıkıyordu
daha
böyle.
Daha 2-3 senedir daha yeni. Yani. Evet. 2 senedir falan daha yeni oyun dolmaya başladı içine. Velhasıl kelam şimdi aynı şey diğer ürünler için de var. Her şey böyle bir uzaktan bakıyor. Peki, 2080 çıktı. Abi ilk üretim bunların göremediği bazı şeyler vardır belki. Bir beklemek gerekebilir diye ama
yalnız, Xbox 160 da 4. neslinde mi ne düzeldi? O biliyorsun değil mi? 50
ama
defa arayıza geçirdi
deli
o.
Gibi sattı adamlar ya.
Evet. Bozulan bir daha aldığı için.
Ya ama Microsoft'un şeyinde Amerika'sında falan öyle bir şey yok ya. Biliyorsun garantisinden yapılıyorsun.
Alet onu. Mükemmeldi ya o dönem için online servisiyle.
Online servisi mükemmeldi de konsol bozuluyordu ya.
Evet bozuluyordu
benim
gerçekten.
Üçüncü, benim iki Xbox S'ye gittim ben
ama PlayStation
musun?
Tarafında online diye bir şey yoktu neredeyse. Öyle alelade salmışlar çayıra.
Hiç
insana bağlanmaya falan çalışıyor.
Hiç iyi çalışmıyordu PlayStation online. Yani. PlayStation online hiç iyi çalışmıyordu o dönem.
Dünyanın ilk 7 nanometre grafik hızlandırıcısı AMD'den geldi. Profesyonel iş istasyonları için duyurdular. Vega'nın yeni revize edilmiş bir hali. Aynı enerji tüketiminde %25 daha yüksek performanstan bahsediliyor. PCI Express 4.0 desteği var. PCI Express 4.0'ın yüksek bant genişliği sayesinde 4 ekran kart takarsan 4 kat, 5 ekran kart takarsan 5 kat performans alıyorsun artık. Neredeyse yani çok ufak bir kayıp. Eskiden böyle değildi. Bant genişliği sıkıntılarından dolayı problemler yaşanıyordu ama Şimdi siz diyeceksiniz ki hangi oyunda kullanacağım? Zaten oyun için değil, iş istasyonları için biraz bunu anlatıyorlar.
Hatta yapay paranızı yıkmaz işlerini... falan diyor musun bir de?
Siz kimsiniz ki? Ya şaka bir yana, iş istasyonlarına bu çok önemli. Yapay zeka işleri için artık bunları hızlandırıcı olarak kullanıyorlar abi. Hmm. Ben de evde 8 tanesini çalıştım. Şimdi şöyle, yapay zeka için kullanıyorsun. İkinci ekran kartını taktın, para verip ne istiyorsun? En azından bir yüzde, yani 1.95 performans artışı olsun değil mi? Yani iki kat olmasa bile. Abi 1.5 kat hızlandı mı olmuyor yani iş. Evet. Çünkü sen 2 kat para verdin. Evet. Hani 1.5 kat para versen.
Karşılığını alamıyorsun.
Evet. Alamıyorsun. Şimdi bu
benim ikinci ekran kartım. Ben 1.5 kat para versem olur mu diye aslında bir opsiyon sunmaları lazım.
Yani bir de öyle bir şey var. Olmuyor. Şimdi buradaki hızlanmalarla beraber özellikle iş istasyonu kısmında AMD'nin yeni güçler elde edeceği konuşuluyor ki 7 nanometre yeni EPYC işlemcilerini duyurdular sunucu tabanlı. 64 çekirdekli 128 thread işlemcilerden bahsediyoruz. Tek sokette. İnanılmaz. Zaten Amazon ve benzeri büyük bu cloud servisleri, bulut servisleri sunan firmalar bile AMD sunuculara geçmeye başlayacaklarını duyurdular. AMD sunuculara geçmeye başladılar. 3-4 tane büyük sunucu PCC üreten firma EPYC işlemcili özel konfigürasyonlarını duyurdular. AMD'nin de işlemci pazarındaki rolü, pazar payı %13'e yükselmiş. Geçtiğimiz çeyrek %12.2'ymiş. Geçen yıl aynı dönem %10.9'muş. Hızlı
orada
bir yükseliş içindeler.
AMD açığı buldu. Yani açık değil de kendine bir pencere bulduk galiba.
Abi Intel üretemiyor. Intel şu anda siparişlere cevap veremiyor. Intel'de öyle tuhaf bir durum söz konusu.
Allah Allah.
Adamlar 7 nanometre indiler. Intel'de bakalım ne zaman inecek. 10 nanometre bekliyorlardı. Intel'den olmadı yani.
Ya şey fark olabilir mi? Hani Intel kullanıcılara çözüm sunmaya çalışırken AMD, yani Intel'in odağı kullanıcılara çözüm sunmakken AMD'nin odağı biraz daha işin iş kısmıyla alakalı olduğu için
Intel iki tarafa da yetişemiyor. Öyle bugün 9900'ü de bulamıyorsun Intel tarafında. Yani her şey böyle deli pahalanmaya başladı.
Bizim oraya da boş arsa var, kiralasınlar.
Fabrikalarında problem var.
Ben bakarım Intel, sıkıntı yok, başında dururum yani.
Şimdi onların fabrikalarda şöyle sıkıntı oldu. iPhone'larda Intel LTE chipsetler kullanılıyor. Orası karlı bir pazar ve Intel orada hep olmak istiyor. Hmm. Üretim matlarının bir kısmını da ona ayırdılar. Onlar da sonuçta yüksek teknolojiyle üretilen donanımlar. Yetmiyormuş adamların fabrikaları. Bir tarafta nanometreyi düşürmek için dönüşüm bak, süreci var.
Intel'in sahibi kim bilmiyorum. Mehmet Intel olsun. Hani soyadı bizde öyle olur ya, aile şirketi gibi yani. Bir de cimcilik yapmanın alevi yok yani. Aç işte bir tane de. İşler iyi gidiyorken bu şey gibi, hani işler büyüyünce böyle gene aynı kapasiteyle adam çalıştırıp kâr arttırmaya çalışan patron vardır
yatırım
ya işte.
Yatırım yapıyorlar ama yetmiyor abi. Pazarda da AMD'nin yükselmesini istiyorduk. Yükseliyor çünkü rekabet lazım.
Rekabet iyidir evet.
Abi rekabet yokken Intel nasıldı biliyor musun?
Bakarız şekerim be.
Kötü bakkal gibi.
Gibi
aynen öyle. Sıkıntı yok. Celeron kullan.
Hallederiz ya.
Bak Celeron'un ismini ben Pentium yaptım. Öyle bir de. İsim değiştirip duruyordu abi. Yani Ultrabook'larda gitti o Core M işlemcileri Core i5 falan diye isimlendirdi ya. Zavallı kullanıcılar. Sen diyorsun ki Core i5 Ultrabook alıyorsun abi. İçinde Pentium'dan bozmadan direkten bir işlemci var. Hiçbir iş yapamıyor. 4K YouTube videosu izlerken yapmaya başlıyor böyle şey bilgisayar yani.
Rekabet iyidir o yüzden.
Aynen.
Yani. Sevgili arkadaşlar, Warcraft 3 duyuruldu. Nasıl ya, Warcraft 3 çıkmadı mı zaten 2002'de derseniz eğer. Evet çıktı ama remastered duyuruldu.
Abi 2002'de çıktı oyun
2002'de
ya.
2002'de çıktı evet.
Ve MMO olup yani öyle free to play olmayan ender oyunlardandır. Kutu MMO, satıyor hala.
MMO mu?
Ya MMO demişim işte, masif.
Strateji.
Evet.
Masif bir şey yok. Normal strateji oyun ya.
Ya ben World of Warcraft 3'te karıştırdım da çaktım ya. Döndürmeye de çalışıyorum olmadı.
World of Warcraft
söyle,
değil.
Evet,
Warcraft
tamam.
3 strateji oyunu, evet, lan Warcraft tamam. 3'ten
World
bahsediyorum.
World of Warcraft 3'te yok zaten. World of Warcraft var.
Yok.
O da ne iki, güzel saat.
O da 2005'te çıkmıştı.
Evet.
Neyse, World of Warcraft değil. Warcraft 3 Reforged adıyla duyuruldu. 2019'da çıkacak. Bildiğimiz Warcraft 3 deneyimini aslında yenilenmiş görseller ve grafiklerle ve yenilenmiş multiplayer... Daha doğrusu multiplayer modları demek doğru olmaz belki ama doğru matchmaking sistemleriyle, doğru multiplayer arayüzlerle düzenleyeceklerini söylemişler. Ya Warcraft 3 internet kafelerin aslında ya bayağı vazgeçilmez oyunlarından bir tanesiydi bizim zamanımızda. Hatta Dota da Warcraft 3'ün bir moduydu diye hatırlıyorum ben. Tabii aslında tabii
öyle,
öyleydi.
Öyle.
Defend of the Ancients tabii Warcraft 3'ün moduydu. Oradan Dota ayrı oldu. Sonra LoL çıktı falan, hani babası geliyor desek yanlış olmaz herhalde Warcraft 3 için. Bence strateji severler bayağı bir sevinecektir. Strateji türünün de artık hani böyle çok mesiv oyuncuya hitap etmediği, büyük kitlelere hitap etmediği bir günlerdeyiz şu anda.
Yalnız neye dikkat
belki
ettim biliyor
böyle
musun?
Böyle bir geri çekebilir.
Electronic Arts Command & Conquer serisini yenileceğini, evet, duyurdu.
Abi şöyle bir sıkıntı var. Electronic Arts gibi Blizzard ayrı bir firma. Ayrı tutuyorum ama Electronic Arts gibi multi, hani böyle çok şirket, büyük şirketler yani. Blizzard da büyük ama Activision'a bağlı, Tencent'e bağlı hani. Electronic Arts başlı başına dev bir şirket. Şimdi onlar artık böyle ölmeye yüz tutmuş. Yanlış anlamayın ama Strategy türü şu anda Electronic Arts'ın yaptığı diğer popüler aksiyon, futbol bilmem ne türlerine göre çok daha zayıf bir kitleye sahip.
Evet öyle.
Strategy türü ve o kitle her şeyi de beğenmez. Hani seçici bir kitledir. Yani Strategy türüne işte şu bebelere de şu oyunu kaktırırız diyemezsin yani. Adam hani yemiştir, yutmuştur.
Bir de kemik kitleri var.
Tabii Command & Conquer bugün çok kemik. En baba kitleye sahip Strategy oyunlarından bir tanesi.
Mesela Strike diye bir oyun var. Çoğu kişi bilmez. İkinci Dünya Savaşı'nın evet, köklü güzel Strategy oyunlarındandır. Beşi çıkıyor mesela. Hani konuşulduğunu duymazsın. Ama o beşi çok, çıkıyor bak. Bak.
Ama mesela o çok niş bir kitlesi evet, var. Command & Conquer'un kitlesi. Ya bugün Command & Conquer oynamamış bir oyuncu. Benim yaşımda gelip de Command & Conquer oyununa bir kere tıklamamış bir oyuncu yoktur mesela.
Babamın, Red Alert'teki babamın favori oyunu.
Heh, mesela anladın mı yani? Çok büyük bir kitlesi var ve bu kitleyi bir türlü doğru şekilde şey yapamadılar. Ve bu kitle de artık bıraktı oyunum oyunu yani. Evet. Hani bakmıyor artık adamlar da oynayıp. Mobil oyun yaptılar Command & Conquer'ın. Bir kişinin konuştuğunu ya. Görmedim. Evet. Ben nasıl bir oyun bilmiyorum. Bir kişinin konuştuğunu görmedim ama. Çıktı mı onu bile bilmiyorum. Hiçbir haberim yok.
Online oyuna döndürdüler. Onu bayağı kişi oynuyordu.
Ya onu da şimdiden şey yapmak istiyorlar işte. Onlar da Electronic Arts'ta Command & Conquer'ın nasıl doğru kullanması gerektiğini düşünüyor. Artık bunlardan, bu tarz oyunlardan abi. Bak bu tarz oyunlar para sömürme oyunları değildir.
Evet öyle.
Bu tarz oyunlar seni kitleyle yakınlaştıran oyunlardır. Her oyundan dünyanın parasını kazanamazsın.
Abi Command & Conquer e-spor yapmaya kalktılar ya.
Yani işte ya öyle olmuyor bir anda olmuyor. Yani bir anda olmuyor. Olabilir e-spor aslında. StarCraft hayvan gibi e-spor.
Tamam StarCraft oldu diye de sen de o kadar değiştik mi oyunu yani?
Önce oyunu yapman evet. lazım. Ondan sonra yaparsın aynen. e-sporunu. Mesela Eveyat diye bir oyun yaptılar. Eveyat tamamıyla oyuncular için bir projeydi aslında. Hani bağımsız bir film yönetmeni geldi, oyun yaptı falan filan. Adamlar satış beklemiyordu oyundan. Electronic Arts tamamıyla şey hani günah çıkarma projesi oldu adamlar için ama 1 milyon sattı mesela.
Ama o oyun dünya endüstrisi, yani oyun endüstrisine bir örnektir. Co-op yapıyorsan bedava arkadaşınla oynama seçeneğini koy bitti.
Electronic Arts yaptı bir de bunu.
Evet.
Yani en son yapacağını düşündüğün firma
ama
yaptı.
Müthiş bir deneyim. Bak co-op oyun yap diyor. Tamam. Zaten diyor adam bulmak çok zor dünyada. Adam kankisiyle oynasın boş ver.
Öyle olması lazım. Evet. Sen bir oyunu co-op yapıyorsan zorunlu olarak ikinci adam da almamalı. İki kişi ortak girmeli oyuna. Destiny 2'de merak ediyorsanız eğer Destiny 2 şu anda Battle.net'te ücretsiz 18 Kasım'a kadar. Haberiniz olsun. Yani 18 Kasım'a kadar oyun açık, sonra kapanacak.
Ya bu arada ücretsiz dedin. Xbox'ta inanılmaz ücretsiz oyunlar var. Şu anda
PUBG Gold ile PES 2019 var.
Abi PUBG beni hayret ettirdi. Neden derseniz, yani diyeceksin ki sen de PUBG diyorsun ama abi konsolda popüler bir oyun. Xbox'ta zaten çok fazla oyun yok şu anda. Hani böyle online'da çok popüler
sıkıntı,
oyun oynayacak.
Sıkıntı PUBG konsolda popüler bir oyun değil.
Ha, gerçi belki de o yüzden yapamadılar. Konsola kimse satın almayınca evet. bedava yaptılar.
PES 2019'da büyük ihtimalle sıkıntı FIFA karşısında biraz bocalıyor. O yüzden bu iki oyunu da böyle düşürmek kolay olmuş olabilir Xbox'a ama gene de bu sene çıkmış iddialı oyunlar yani. Yani.
Tüm arkadaşlarınıza haber verin Xbox kullanan bir kitleye sahipseniz hepsi indirsin abi. Böyle bir evet. güzellik olamaz yani. PUBG de şimdi online'da oynanacak oyun.
Bedava niye delip evet. bakmıyorsun ki yani merak ettiysen dene bak hani bir şey kaybetmezsin bir saatini kaybedersin yani. Evet. Ama Xbox için update yapmışlardır inşallah çünkü ilk çıktığında
o baya baya gelişti yani. Hatta final sürümü ulaştı herhalde.
Ulaşmıştır çünkü şey dedikodusu var onu da paylaşayım PlayStation 4'de de aralığın sonunda geleceği söyleniyor PUBG'nin.
Tekerlekli sandalye kullanan hasta kök hücre nakli sonunda yürümeye başladı. Zaten biz bu haberleri çok yapmaya başladık büyük ihtimalle 10 sene içinde felçliler dahi. Bu elektrik sinyallerini ileten özel teknolojiler, kök hücre tedavileri falan sayesinde yürümeye başlayacaklar. Yani tekerlekli sandalye onlar için artık tarihte kalacak.
İnşallah.
Protezler de gelişiyor. İnşallah bu tip teknolojiler gelişir ne diyelim. MS hastası olan Roy Palmer'a bir kök hücre tedavisi uygulanmış. Ve bu kimi kullanıcılarda yani hastalarda başarılı olurken kimilerinde olmuyormuş. Şöyle bir şey var. Şimdi bu şey terapi var. Hemoterapi diye geçen kanser hastalarında uygulanan bir terapi şekli var. Orada biliyorsun bağışıklık sistemi çöküyor. Bağışıklık sistemini çökeltiyorlar hastanın. Ve tekrar oluşurken bu bağışıklık sistemi kök hücrelerle tekrar programlıyorlar onu. Sıfırdan yeni bir bağışıklık sistemine kavuşuyor adam. Ve bu hastalığa karşı direnç geliştiriyor. Yürümeye başlamış. Bazı hastalarda işe yaramamış. Şimdi deneysel bir şeymiş bu yöntemmiş. Tabii ki bu da umut veriyor. Şimdi bu tip deneylerin artması, gönüllü kullanıcıların katılması sisteme şunu sağlıyor. Enisti işe yaradı, Mesut da niye yaramadı? Şimdi bende niye yaramadığını bulurlarsa
komple çözecekler. Yani.
Çözüme gidiyor. En azından yani sorunu keşfetmeleri lazım doğal olarak. Bu beni umutlandıran bir olay oldu. Roy Palmer da işte İstanbul'a gelmiş gitmiş bir İngiliz vatandaşıymış. Türkiye'yi yakından tanıyan ki İngilizler Türkiye'yi çok seviyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Tabii yani bir gün İngiltere'de yemek yiyordu. Yan köşeden yaşlı amca atladı. Siz Türk müsünüz? Türkçe konuşuyorsunuz. Ben İstanbul'a gittim. Sonra İstanbul'a gittim demedi. Türkiye'ye gittim dedi. Adam saydı gittiği şeyleri. Hiçbirine gitmemişim. Yani ben sadece dedim yaşıyorum orada. Hani ben sadece yaşıyorum. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Öyle bir şey var. Adam baya baya kullanmış gezmiş yani.
Ya o da çok acı bir şey değil mi? İnsan ülkesini gezemiyor ya.
Gezmiyor. Yoksa
gezmiyor.
Gezersin.
Gezemiyor yani. Derken evet gezmiyor
yani. Gezmiyoruz yani. Öyle bir durum var. Çoğumuz mahallemizden çıkmıyoruz ya. Hani ben ne kadar da Avrupa'yı falan... Ama şaka maki iş gereği gittim geldim. Yoksa ben de öyle çok gezgin bir adam değilim ben.
Ben seviyorum ya. Ben mesela şimdi ilk hedefim Karadeniz turu yapmak olacak. Ben Karadeniz'e gittim.
Karadeniz turunu çok övüyorlar. Hatta buradan duyuru yapalım. Karadeniz'e geliyor arkadaşlar. Pompalıları hazır. Yani şey diyecek adam. Ava çıkmıştım yanlışlıkla. Allah korusun ya.
Senden bilirim. Kaydı var artık.
Bir diğer haberimizde epilepsi nöbeti geçiren hastalar için yeni bir bileklik geliştirilmiş. Epilepsi nöbetlerini doğru bir şekilde saptamaya yarayan bir bileklikmiş. Daha öncesinde bileklikmiş. Daha öncesinde yataklara falan takılan sensörler varmış ama bunlar çok başarılı olmuyorlarmış. Yani bu %85 ile %96 arasında süreci doğru tespit etmeyi başarmış. Diğerleri %60'larda, %70'lerde kalıyorlarmış.
Yüksek bir akıl.
Şimdi epilepsi nöbeti geçirdiğinizde sensörlerin bunu keşfetmesi ve birden haber verebiliyor olması önemli. En azından hani müdahale şansı veriyor yakınlarınıza. Birden haber gidiyor.
Evet.
Çünkü epilepsi nöbeti geçen hastaların çoğu işte ne yazık ki o nöbet esnasında yardım alamadıkları için yaşamlarını yitiriyorlarmış. Ben bu tip teknolojiden haberlerini bol bol yapıyorum. Çünkü belki bu hastalıktan muzdarip insanlar vardır. Firmalarla iletişime geçip sistemin bir parçası, deneyim bir parçası bile olabilirler. Evet. Çünkü ben Discovery Channel'da bir akciğer kanseri hastanın bir deneyin hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyorlardı. Şöyle, şimdi akciğer hastaları ne yazık ki şu anda akciğer hastalığı kanseri tedavisi çok mümkün olmayan bir kanser türü. Ve hastalığın sonlarına doğru benim büyük dayım da, babamın dayısı aynı hastalıktan muzdaripti. Çok acı çekiyorlar. Genelde hastanede eğer şanslıysa uyutuluyor o süreç boyunca. Bu ilaç denizdeki zehirli bir balık türünden alınıyor ve acıları tamamen dindiriyor. Acı hissetmiyorsun. Evet, kanser vücudunu yok etmeye, seni öldürmeye devam ediyor. Nefes zorlukları belki çekiyorsun ama acıyı hissetmiyorsun. Eşiyle konuşuyorlardı adamın. Bambaşka biri oldu, en azından mutlu öldü diyordu. Bunlar çok önemli. Yani bu tip deneyler yapılması şey, bazı hastalar için adam artık o kadar acı çekiyor ki yani deneye gideyim katılayım diyor. Yani öyle bir süreç var. O yüzden ben önemsiyorum, haberlerini yapıyorum. Umarım hani işinize yarıyordur. Sizi de yani şey yapmak istemiyorum, çok da sıkmak istemiyorum. Çünkü bazı insanlar da şey düşünüyor. Arkadaş bu habere ne gerek vardı şimdi? Teknoloji mi diyeyim diyorlar da bunlar da önemli teknolojiler. Asıl gelişmesi gereken yerlerde bunlar.
Yaktın be. Mesut Bey bizleri yaktın geçirdin yani valla.
Öyle.
Hiç konuşasım kalmadı yani. Kapatalım gidelim programı bence.
Şimdi bir oyun haberi vereyim.
Şimdi ne haber vereceğim onu da bilmiyorum ama bu da enteresan bir haber. Gene Rockstar'la alakalı bir haber. Ama çok fantastik bir haber. Şimdi basın kuruluşlarına bazen böyle firmalardan bilgiler gelir. Ve bu bilgiler NDA'lidir. Yani imza altında bu bilgileri alırsınız. Ve bu bilgileri salmamanız, insanlarla paylaşmamanız, sadece basını haberdar etmek için olan bilgiler olarak bunlar firmalara gelir. Sana da gelmiştir bugüne kadar. Çok. Bana da gelmiştir. Yani atıyorum işte Microsoft demiştir ki biz böyle bir ürün geliştireceğiz. Mesut haberin olsun ama bunu paylaşma insanlarla, hı-hı, şu tarihe kadar paylaşılmaması
NDA
lazım.
NDA altında sözleşme geliyor, evet, zaten.
Bana da mesela oyun gelir. Oyun bir hafta önceden gelir. Her oyun değil, bazı oyun. Derler ki bunu işte atıyorum bir hafta sonra yayınlayabilirsin oyunla alakalı fikirlerini. O haftaya kadar paylaşmak yasaktır. Bir tane site abi Rockstar'la alakalı, yani Red Dead Redemption 2 ile alakalı Ağustos ayında mı Eylül ayında mı ne bilgi paylaşıyor. Fakat bu bilgi gizli bir dokümandan gelmiş. Direkt Rockstar'da mı bilmiyorum ama paylaşmaması gereken bir bilgiymiş. Bunu paylaşıyor. Paylaştığı şeyler işte hem oyunun tek kişilik hikayesiyle alakalı hem de Battle Royale olacak diye paylaşıyor. Zaten biz onlardan öğrendik ilk. Trusted Reviews isimli bir site. Rockstar da bunun üzerine hukuki süreci başlatıyor ve 1 milyon dolar değil 1 milyon euro cezaya mahkum ediyor oyun sitesini. Ceza da şu, 3 tane hayır kurumuna bağış yapacaklar 1 milyon euro değerinde. Bunu siteyle oturup karşılıklı anlaşarak yapıyorlar. Yani
demek buradan ki, da şunu çıkartıyoruz. Oyun sektöründe Avrupalılar nasıl para kazanıyorlarsa.
Amerika bu büyük ihtimalle. Yani, İnanılmaz para. 1 milyon euro ne ya?
Ama euroysa Avrupa'dır bu.
Avrupa'dır mı euroysa bilmiyorum.
Yani artık. Demek ki oradaki mahkemede görüldü olay.
Abi 1 milyon... Ya şöyle... Dolar karşılığında gördüm ben bunu ama 1 milyon euro galiba 1 olduğu için.
Olabilir
yani
belki.
1-200 dolar da 1 milyon euro demesi daha kolay olduğu için herhalde 1 milyon euro diye çıkartmış da olabilirler.
Bize kesseler böyle bir ceza var ya.
Ben de onu diyecektim.
Hani, yani.
İnanılmaz bir şey ya. O yüzden dikkat edeceksin abi NDA'yine. Yani erken bilgi sızdırayım. Şu firmanın şu haberini iki tık alacağım diye paylaşayım falan. Affı yok adamların.
Bak inan yani. Bırak 1 milyon euro'yu 100 bin lira ceza kessinler.
Ağlarım oturdu.
Burada oturup beraber ağlarız yani. Ne kazandık ki ne gitti falan diye yani.
100 bin nedir ya.
Çok acayipmiş. Gerçekten çok acayipmiş. Ondan sonra diyoruz ki
1 lira ceza kesilen
geçen için... hayaller kısmını anlatıyorsun ya işte oyun sektörü kuracağım falan filan diye. Türkiye'de bak bir oyun sitesine 50 bin ceza kessinler.
Bitti.
100 bini geçtim bak 50 bin kessinler oyun sitesi özelinde. Abi o site bitti. Kapatırlar büyük ihtimalle. Ne yapıyoruz oğlum biz, manyak mıyız falan derler.
Yani evet. Ya da taksite bağlarlar. Bunu 5 sene ödüyorsak olur mu diye.
Kredi çekelim falan. Yok yapamazlar yani. Yani
inanılmaz. 1 milyon euro. Ben zaten sektörün büyüklüğü açısından. Yani bunu bir de oturup anlaşmışlar yani. Tamam 1 milyon euro kabul ediyoruz falan diye.
Okey ya, sıkıntı yok.
Hani şey değil ya, şirketin sahibi kapatıp dükkanı kaçmamış yani.
Elemanı ne yapmışlar?
Abi bu elemanla alakalı değildir. Onunla ilgili bir şey yazmıyor.
Tabii hep beraber yani oturup bu, yapmışlar bunu.
Evet, hani buna izin verilmiştir. Büyük ihtimalle
o parayı onlar kazanmış ama o hitte.
1 milyon euro kazanamazsın abi bir haberden ya.
Ne bileyim abi.
Abi hit çok alırsın da 1 milyon euro da kazanamazsın be. Ya çünkü herkes bu adamları kaynak göstererek haber yaptı. Şu sitede şöyle bir haber çıktı, bu sitede böyle. Bak bu kimin işine yaradı biliyor musun? Diğer sitelerin işine yaradı. Çünkü onlar da tıkını aldı. Neden şimdi abi, sen diyelim şaka ki ağızdasın. Biz bile bahsettik gündemimizde.
Evet doğru.
Dedik ki bilmem ne kaynağına göre işte oyunda şey varmış. Başlığı da yazıyorsun. RDR2'de Battle Royale var diye. Sen de aynı tıkı aldın. Adamla belki. IGN'sin sen. Ama sen ceza ödemiyorsun. Neden? Çünkü ben yapmadım ki. Ben onu kaynak gösterdim. Benim bir suçum yok ama öyle. Teoride doğru.
Biz bir ara donanım dünyasında Erdo özellikle çok fazla bu tip haber yaptık. Bilgi sızdırıp. Ama biz anlaşma imzalamamıştık.
Ha okey.
Yani firma bize vermiyordu o bilgiyi. Biz başka kaynaklardan alıyorduk bilgileri. Firmanın hatta bizim nereden bulduğumuzu falan bilmiyorlardı. Çünkü üreticiyle falan paylaşmış sadece. O da yani dev üreticilerle paylaşmış. Fabrikada olan veri.
Ha.
Adamların böyle 2 yıllık 10 yıllık yol haritaları falan böyle yayınladığımız şeyler. Bir ara bir haber yayınlamıştık. AMD ile ilgili. AMD şey demişti. Yani bunu bir başkan biliyor. Bir de başkan yardımcısı. O kadar. Siz nereden biliyorsunuz? Onu anlamamışlar zaten. O tip bilgilerdi o dönem. İyi ki böyle bir şey yemedik ama. Yani davaysa demek ki yiyeceksin. Çünkü firmayı zarara uğrattı. Zararını karşılasın deseler.
İşte bir haberciliğin orada şeyi var. Sonuçta habercilik ya. Habercilik dediğin şey de sadece...
Tabii sözleşme imzalamıyorum sonuçta. Evet.
Ya bir de habercilik dediğimiz şey biz çok yapamıyoruz. Çünkü siz daha çok elverişlisiniz. Çünkü bizim mesela haber yapma imkanımız yok. Hepsi yurt dışında firmalar. Evet. Yani ben adamın kapısına gidip şey diyemiyorum. Acı bir şey var mı diyemiyorum.
AMD de yerel bir firma. Burada üretiyorlar.
Ama burada ofisleri var ya en azından. Hani biraz daha kontağınız olabiliyor. Çoğu yurt dışı elektronik karşısında ofisi yok burada. Ubisoft'un ofisi yok. Hangi firmanın ofisi var abi burada?
Evet.
Yani daha yeni yeni Türkler çalışmaya başlıyor içerideki bilgi alabilesin. Yani
hangi Türklerden bilgi alıyorsun?
Ya şimdi var kaynağımı veremiyorum kusura bakmayın falan. Biz işte bir Mountain Blade biliyoruz. Onunla gidip bir şey konuşsan döverler seni belki.
Abi Uber bitti diye ne zaman haber yaptık? Biz kaç ay oldu?
3 ay oldu herhalde.
Evet Uber bitti mi bitmedi. Uber'i bugün çağırıyorum geliyor tamam mı? Sıkıntı şimdi, da yok.
Sen anlat Uber haberini de yeni bir haber çıktı. Geçen Kanal D'de gördüm.
Uber sürücüleri arabalı eylem yapmışlar. Uber arabalarıyla Sayın Başkan Halk Uber istiyor yazmışlar. Görüntüsü şu anda ekranlara geliyor.
Bu Türkiye'de mi oldu?
Evet drone'la da çekmişler bunu.
Harbi mi diyorsun?
Evet Halk Uber istiyor şu sorunu çözün demişler artık. Baskı ve şiddetten bıktık demişler.
Ha ben de Uber faaliyette değil mi? Vergi ödüyor hala. Ha sarı taksilerin tabii, yaptığı
vergi
sürümden bahsediyorlar.
Evet, vergi falan da ödüyor artık. Yani Uber Uber bitti demişlerdi artık Uber Uber yok demişlerdi seçimden önce. Öyle bir şey olmamış yani. Zaten ben hep şeyi söylüyordum. Hani Uber Uber bitti diyorsun taksici de diyor. Uber çağırıyoruz geliyor dövüyoruz. Canımız sıkıldıkça çağırıyoruz abi geliyor yani falan diye.
Taksi şoförlerinin de Uber'e geçmek gibi planları olduğunu çok sık
şimdi
bilmeye başladık.
Şimdi Erdi geçen söyledi bana. Dedi ki abi dedi, Uber'den sarı taksi de çağırabiliyorsun dedi. Uber'i aktif kullanan sarı taksiler var abi. Sarı taksi çağırabiliyorsun bir taksi gibi.
Öyle mi?
Geliyor evet. Sadece ha. Şey diyor ücreti o belirler diyor. Ama çağırabiliyorsun. Onun için de kullanabiliyorsun.
Duraklarla anlaşmıştır o zaman yani.
Yani durakla mı ya anlaşmış, adamla mı anlaşmış bilmiyorum
çünkü
da.
Çünkü öyle şeylerde falan durağa gidip oradaki taksicilerle anlaşıp geliyorlar.
Yani öyle bir şey de olabilir ama tabii ben bir taksi kullanıyorum. Allah var bir taksi şimdi taksi çağıracağım zaman bana daha güvenli geliyor. Orada müşteri hizmetleriyle falan benim çok işim düştü. Hallettiler sağ olsunlar. Yani o konuda Uber bitmemiş ve adamlar hala da istekli bulunuyorlar.
Ne kadar komik değil mi taksi çağırırken güvenliğini düşünüyor olmak?
Ya, Türkiye'de taksi özellikle İstanbul'da çok büyük sıkıntı ya. Öyle. Çok büyük sıkıntı abi yani. Taksiciyle konuşuyorum. Daha öncesinde çok büyük bir firmanın patronunun özel şoförüymüş. Emekli olmuş. Adamla vefat edince çocuklarıyla çalışmak yerine demiş ki taksiye çıkayım bari. Zaten şoförlük var. Çocukları falan okuttuk diyor. Evimizi aldık diyor. Hani şimdi ek gelir olarak bunu yapıyorum. Emekliyim zaten diyor. Ama diyor taksicilik bu ülkede yapılacak iş değil. Ekstra olarak beni insanlıktan çıkarttı diyor bu meslek. Meslek de zor diyor. Sonra adama şey dedim. Abi dedim emniyet kemerimi takmaya çalışıyorum ama dedim arka koltukta şeyleri bulamadım. Şimdi adam bana bunları anlatıyor. Saklamış abi arkada. Emniyet kemerini takamıyorsun. Geçen de biri bindi diyor. Sen de mi korkuyorsun diyor emniyet kemersiz binmek iste.
Bitti değil mi muhabbet?
Adam oldu. Bayağı bir değişmiş yani. Evet, dedi. Dayı sen bayağı insanlıktan çıkıp korkmakla ne alakası var la? Takıyorum yani sana güvenmiyorum. Sana güvenmek zorunda da değilim
sen
zaten.
Sen kimsin abi ben seni tanımıyorum ki.
Ya bana ne abi bir de sana güvendim. Karşıdan gelenin çarpmayacağını nereden bileyim? Ben takmak istiyorum. Sen niye saklıyorsun arabada onları?
Hakikaten bir de yan koltuk.
Demek ki denetim falan da yok. Hayır bu ülkede zaten denetim yok. Çok büyük sıkıntı. Bak o adama bir kere giydir 10 bin lira cezayı. Sen niye sakladın arkada takamıyorum koltuk emniyet kemerini diye. Tamam mı? Bitti. Taksici şeyin rahatlığını yaşıyor. Emniyet kemerini takmadan yakalarlarsa içerideki yolcuya kesiyorlar cezayı.
Hmm.
taksiciye kesersen abi taksici seni uyarır. Abi tak. Şeyden korkar olduk ya. Taksici korkuyor zannetmesin diye adamlar geriliyor böyle. Takmak istemiyorsun taksicinin yanında.
Ha, beni hemen, küçük görmesin falan.
Abi adam beni bir iki kere uyardı takıyordum. Takmana gerek yok abi dedi. Ben iyi kullanırım dedi. Dedim ben takıyorum abi sana ne? Adam hakaret olarak algılıyor emniyet kemerimi taktığımda.
Biz dedim ne enteresan.
Abi çok
ya.
Enteresan gerçekten. Neyse o adam gerçekten çıkmış taksicilik zor meslek. Ben Uber haberi verip geçeyim yine uzayacak. Chrome'un bileği bükülemiyor diye bir başlığımız var. Firefox'a 7 Edge 15 kat fark atmış. Edge kullanan var mı ya? Öyle bir gerçekten tuhaf durum var. Bakın.
Edge ben sadece bir Windows yeni kurduğumda şey diyor. Beni bir denemek ister misin?
Evet.
Diye böyle bir soruyor. Onun şeyi var ya hani varsayılanı Chrome yapmak isterken.
Bir şans ver diye
bana bir şans ver diyor. Çok duygusal oluyor ya.
Net Market Share'in yaptığı bir araştırmaya göre arkadaşlar. Chrome şu anda internete girenlerin araştırmaya katılanların %66.43 tarafından kullanılırken. Firefox %9.2'si, Internet Explorer 11 %7.83'ü. Edge %4.28 tarafından kullanılıyor. Internet Explorer bile daha fazla kullanılıyor.
Evet.
Edge'i kullanan harbi yok
yalnız
ya.
Yalnız Chrome oha ya.
Abi Chrome'u kullanırsın. Yani Chrome şöyle. Her şeyimiz zaten Google'da olduğu için. Hani şifreni hatırlıyor. Mobil cihazla senkron.
Peki bu şeyi merak ediyorum. Bu yani masaüstü için mi? Tüm tarayıcılar için mi? Onu merak ettim şu anda.
Abi bu masaüstü pazarı çünkü Edge var.
Değil mi?
Evet.
Şey mobili mobil katmamışlardı.
Değil, evet.
Çünkü mobilde mesela Opera Safari'nin bu kadar düşük olduğunu düşünmüyorum.
Safari
ya.
Zaten orada
iPhone mesela kullanan tabii. Safari çok. Ben de Safari öyle. Kullanıyorum ya.
iPhone'da zaten Safari kullanmazsan bile arka planda hep o çalışıyor biliyorsun. Sadece arayüz değişiyor. WebKit hepsi.
Ya öyle mi?
Tabii. Onlar da öyle. Orada,
anlamam abi.
Abi orada
biz
Apple...
anlamıyoruz abi. Biz cahil cühela kullanıyoruz.
Apple kapalı platform. Diyor ki,
ben o yüzden Apple kullanıyorum. Ben anlamıyorum ki. Apple kullanıcıları aşağıladım.
Ben anlamam onu.
Hey Siri diyorum böyle mesela. Sonra diyorum ki Google'da aratır mısın? Ben böyle abi.
Yalnız bu arada Google'un asistanı da Türkçe olmaya başladı. Benim eşimin annesi de aktif. Biz de aktif değil. Dedim ha? Anne bu nasıl bir şans? Seni nasıl seçtiler?
Kullanıcı.
Ve şey yani gösterdim.
Sen abi şimdi uyuz bir tipsin ya. Şimdi sana çıkarız beğenmezsin diye ama safe işin, oynamışlar.
Yani sonuçta o yaşı gereği çok aktif değil. O dijital asistanlara falan alışık değil. Gösterdim kullandım işte fıkrandan şarkı söyle falan filan. Eğlendirdi bizi de. Eğlendirdim yani dijital asistanı bile. Çok eğlenceliymiş ya ben bundan konuşurum dedi. Hoşuna gitti nasıl kullanacağını
arkadaşlık
öğrendi.
Arkadaşlık yapar ya.
Tabii yani bir de yani Allah'ı var Google'un asistanı harbi akıllı. Yani gerçek asistan gibi.
Ama senin bir haberin vardı ya Apple şey demiş. Biz de sizin o kadar bilgilerinizi alsak biz de Siri'yi o kadar akıllı yaparız
ya,
diye.
Google asistanı kullanınca bak orada Apple'a hak vermiştim. Gerçekten güvenli firmalar adamlara doğru söyle dedim. Google'un asistanı kullanınca Apple'a mail attım. Tüm bilgilerimi açıyorum.
Yeter ki bunu daha iyi
yapın. Takip et ama şu Siri de böyle çalışsın dedim yani. Harbi çok iyi çalışıyor. Yani. Yakında açılacak. Aralık ayı gibi bir lansman olabilir. Belki Kasım sonu, Aralık başı gibi. Yani Android cihaz kullanıcıları için çok büyük bir nimet geliyor abi.
Ama iPhone kullanıcıları da kullanabiliyor galiba.
Ya kullanıyorsun da tabii ki Hey Google dediğimde açılmayacak. Okey Google dediğimde. Orada telefonu artık öyle emir veriyorsun. Açıyorsun, telefonu da aktif ediyorsun. Destekli modellerde. Telefon kilit ekranındayken dahi Okey Google diyorsun. Söyle abi diyor.
Vay be.
Yani öyle gerçekten de.
Malınızı varlığınızı satın arkadaşlar. Galaxy Note 9 alın. Sponsorumuz çünkü övdük programı bu işin.
Bu arada sponsorumuz Asus ama Asus'un telefon grubu değil. O yüzden rahat bir şekilde Samsung. Sistem grubuyla çalışmıyoruz. Gördüğünüz gibi dizüstülerimiz Mac. Çünkü sistem grubu dizüstü üretiyor ve dizüstü gönderemiyorlar.
Yani bence bu bilgiler hiç vermene gerek yok.
Ben şu yüzden veriyorum. Sistem grubu da sponsorumuz.
Ha kızım sana söylüyorum.
Yani tam yok, tersine. Izledim. Direkt ona gelinim ya kızım sana söylüyorum gelinim sen anlamı. Yok gelinim sana söylüyorum kızım sen anlamı oluyor.
O değil mi ya?
Yok ben ya onunla kızım ya. Sana söylüyorum gelinim sen anlamı. Çünkü gelin yabancı ya.
Ha.
Biz geline söylüyoruz ki kız anlasın. Şimdi Asus sponsor sonuçta.
Ama kafam karıştı. Evet.
Neyse anladım. Değişti bir şey o. Yani böyle garip bir şey oldu. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada şakası yok. İkimiz de deli gibi gribiz.
Evet.
Kafalar bir dünya. Sesimiz filan sıkıntılı gelmiş olabilir. Böyle enerjiniz amma düşüktü filan. Yani gerçekten burada çok büyük çabalar sarf ederek.
O kadar düşük değildi bence ya.
Bence iyiydi ya ama İyi. Yani bilsinler ses kötü olabilir. Yani boğazımız kuruyor hastayız çünkü.
Evet.
Yani saygısızlık olarak algılamayın arkadaşlar. Bir de böyle acındırıyorum.
Evet falan.
Burada aslında amaç şu. Hasta çalıştığımı söylemek istiyorum.
Abi sen yanlış açıklamaları yanlış yerde yapıyorsun. Bunu başta kapattıktan sonra bana söylemen lazım. İzleyin söyleyince anlamı olmuyor yani.
Evet dostlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.